Ayrım 17.
Şükran duyulması benim ihtiyaç duyduğum bir şey değil. Bu egoyu teselli eden, frenleri gresleyen, çarkları yağlayan bir şey değildir. Tanrı'nın bir dahaki sefere sizin için daha iyi olmasını sağlamaz. Müteşekkir olsanız da olmasanız da hayat size iyi şeyleri yollar. Fakat müteşekkir olduğunuzda hayat onları size daha hızlı yollar. Bu nedenle müteşekkir olmak varoluşun bir aşamasıdır. Düşünmek yaratmanın en yavaş yoludur dediğimi hatırlıyor musun? Evet, bu beni şaşırtmıştı. Şaşırmamalısın. Bedeninin en önemli fonksiyonlarını onlar hakkında hiç düşünmeden yerine getiriyorsun. Göz kırpmak, nefes almak ya da kalbinin çarpması hakkında düşünmüyorsun. Terlemek ya da ah demek hakkında da düşünmüyorsun. Bunlar sadece olur çünkü sen bir insanoğlusun. Evet, hatırlıyorum. Daha önceden bazı hayat fonksiyonlarının ve deneyimlerin herhangi bir çaba olmadan otomatik olarak alt benlik denen bir seviyede yaratıldığını söylemiştin. En etkin şekilde yaratıcı yer burası değil miydi? Hayır, alt benlikse değil, benlikler üstünde yarattığında en etken, en etkili ve en hızlı şekilde yaratırsın. Benlikler üstü, üst benlik, benlik ve alt benlik bir oldukları ve sonra da aşıldıklarında ulaşılan düzeye verilen isimdir. Bu düşüncenin üzerinde bir yerdir. Bu senin gerçek varoluş durumundur ve bu gerçek durum senin gerçekte kim olduğundur. Düşüncelerinle rahatsız edilemez, yerinden oynatılamaz, etkilenemez. Oluşan ilk şey düşünce değildir. İlk şey gerçek varoluştur. Şimdi gayet derin bir şekilde en karmaşık ezoterik anlayışı keşfedeceğiz. Buradaki farklar çok incedir. Sorun değil. Sanırım bunun için hazırım. Devam et. Pekala. Fakat unutma ki dille ilgili bazı problemlerimiz olacak. Burada yapmam gereken kavramların daha geniş anlamlar içerdiği bir ortama girerek mutlak gerçekliğin bakış açısından konuşacağım ve sonra da senin şu an içinde yaşadığın gerçeklik olan anılsamaya geçiş yapacağım. Umarım çeviri yapabilirsin. Anlıyorum. Haydi başlayalım. Emin misin? Bu biraz zorlayıcı olacak. Hatta diyalogumuzun en zor kısmı olabilir. İstersen bunu atlayabilirsin. Sadece sözlerimi aktarabilir ve devam edebilirsin. Anlamak istiyorum. En azından bunu denemeliyim. Pekala. Öyleyse başlıyoruz. Şu bildiriyi dene. Varoluş olur, düşünce yapar. Bu sana ne ifade ediyor? Varoluşun bir eylem, bir girişim, meydana gelen bir şey olmadığını söylüyor. Daha çok bir olma durumu. Olan neyse odur. Güzel. Düşünceden ne haber peki? Düşüncenin bir yöntem, bir eylemsizlik meydana gelen bir şey olduğunu söylüyor. Çok iyi. Peki bundaki karışıklık nedir? Meydana gelen her şey zaman alır. Düşünce gibi çok hızlı olabilir. Olan bir şey sadece olur. Tam şu andadır. Olacak değildir. Tam burada, tam şu andadır. Kısacası olma yapmadan hızlıdır ve bu nedenle de var olma düşünmeden hızlıdır. Biliyor musun? Seni yorumcum olarak işe almalıyım. Sanırım aldım bile. Ah güzel, pekala. Şimdi şu bildiriyi dene. Varoluş ilk etkendir. Bu sana ne ifade ediyor? Varoluşun her şeye neden olduğunu söylüyor. Ne isen onu deneyimlersin. Harika. Peki varoluş düşünceye neden olur mu? Evet. Eğer teşebbüs doğruysa o zaman evet. Varoluş düşünceye neden olabilir. Öyleyse nasıl var olduğun, nasıl düşündüğünü etkiler? Evet, böyle söylenebilir. Fakat düşüncenin yaratıcı olduğunu söylemiştim. Bu doğru mu? Öyledir, eğer sen öyle demişsen. Güzel, bana güvenmeye başlamana sevindim. Şimdi eğer düşünce yaratıcıysa, düşünce bir varoluş durumu yaratabilir mi? Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar diye soruyorsun. Kesinlikle. Bilmiyorum. Sanıyorum eğer varoluşum söylerse bu konudaki fikrimi değiştirebilirim. Mutlu düşünceler olumlu şeyler üzerinde durabilir ve birdenbire mutlu olabilirim. Bunu yapabileceğimi söylemiştin. Düşüncemin gerçekliğini yarattığını söylemiştin. Öyle dedim. Bu doğru mu? Evet doğru. Fakat şunu sormama izin ver. Düşüncelerin senin gerçek varoluşunu yaratırlar mı? Bilmiyorum. Daha önce bu cümleyi kullandığını hiç duymamıştım. Gerçek varoluşumun ne olduğunu bilmiyorum. Gerçek varoluşun bunların hepsidir, her şeydir, her şeyin içindeki her şeydir. Alfa ve Omega'dır, başlangıç ve sondur, birliktir. Diğer bir deyişle Tanrı'dır. Diğer bir deyişle evet. Öyleyse bana düşüncelerimin Tanrı'yı yaratıp yaratmadığını mı soruyorsun? Evet, bilmiyorum. Öyleyse sözü burada alıp senin için çözmene izin ver. Lütfen. Birkaç kez açıkladığım gibi burada dil ve bazı kavramların anlamları bakımından sınırlıyız. Bunu anlıyorum. Pekala, Tanrı hakkındaki düşüncen Tanrı'yı yaratmaz. Daha çok Tanrı hakkındaki deneyimini yaratır. Tanrı olur. Tanrı her şeyin içindeki her şeydir. Her şeydir. Her zaman olmuş olan, şimdi olan ve ileride olacak olandır. Buraya kadar yeterince açık mı? Evet, yeterince açık. Düşündüğünde bütün olanı yaratamazsın. Seçtiğin bütün deneyimi, her neyse onu yaratmak için bütün olana ulaşırsın. Onun bütünü de zaten oradadır. Onun hakkında düşünerek oraya yerleştiremezsin. Halbuki onun hakkında düşünerek kendisi hakkında düşündüğün bütünün bu parçasını deneyimine yerleştirirsin. Bunu takip edebildin mi? Sanırım. Yavaş yavaş ilerle, çok yavaş. Ayak uydurmaya çalışıyorum. Gerçek sen olan, gerçek varoluşun her şeyin önünde gelir. Şu an kim olmak istediğini düşündüğünde gerçek varoluşuna tam anlamıyla kendine ulaşırsın ve şu an deneyimlemeyi istediğin bütün kendinin bir parçası üzerinde yoğunlaşırsın. Bütün kendin onun bütünüdür. Mutluluk ve kederdir. Evet, evet. Bunu daha önce de söylemiştin bana. Sen onun altı ve üstü, sağı ve solu, burası ve orası, öncesi ve sonrasısın. Sen hızlı ve yavaş, büyük ve küçük, erkek ve dişi, iyi ve kötü diye adlandırabileceğin şeysin. Sen onun bütünüsün ve senin olmadığın hiçbir şey yok demiştin. Bunu bana daha önce de söylediğini duymuştum. Haklısın, söyledim. Bunu sana pek çok kereler söyledim ve şimdi önceden olduğundan daha iyi anlıyorsun. Peki, düşünmek var olmayı etkiler mi? Hayır, en geniş anlamda etkilemez. Sen neysen osun. Onun hakkında ne düşündüğün hiç fark etmez. Düşünmek tamamen farklı bir var olma deneyimi yaratabilir mi? Evet, üzerinde düşündüğün, üzerine yoğunlaştığın her şey senin şimdiki gerçekliğin üzerinde belirgin olacaktır. Bu nedenle eğer kederliysen ve mutlu olmak için olumlu, neşeli düşünceler düşünürsen bu durumda kolayca mutlu olmanı sağlayacak yolu düşünmüş olursun. Kolaylıkla kendinin bir parçasından diğerine geçersin. Fakat kestirme bir yol daha var. Burada ulaşmaya çalıştığımız, üzerinde konuştuğumuz da zaten bu. Yalnızca böyle olacağını bilerek ve böyle olacağını bildirip ifade ederek istediğin herhangi bir anda herhangi bir varoluş durumuna geçebilir. Yani gerçek varoluşunun herhangi bir kısmını içinde bulunduğun ana çağırabilirsin. Bir keresinde bana nasıl biliyorsan öyledir demiştin. Evet dedim ve bunu söyleyerek kastettiğimde tam olarak biraz evvel açıkladığım şeylerdir. Gerçek varoluşun hakkında bildiğin tam şu anda var olma durumun olacaktır. Bildiğin şeyi ifade ettiğinde onu yapmış olursun. Bildiriler ben ile başladıklarında en güçlü anlamı ifade ederler. Bu bildirilerden en ünlüsü İsa tarafından yapılmıştır. Ben, yolum ve hayatım, şimdiye kadar yapılmış en geniş anlamlı bildiri benim tarafımdan yapılmıştır. Ben, benim. Sen de ben bildirisini yapabilirsin. Aslında her gün yapıyorsun. Ben hasta ve yorgunum. Ben tıka basa doydum gibi. Bunlar varoluş bildirileri. Bu bildirileri bilinçsizce değil de bilinçli yaptığında niyetini yaşarsın, dikkatli yaşarsın. Hatırlarsan sana dikkatli, uyumlu, faydalı yaşamanı önermiştim. Tüm hayatın bir mesajdır, bunu biliyor musun? Her eylem bir kendini tanımlama eylemidir. Her düşünce senin zihnindeki sinema perdesindeki bir filmdir. Her kelime Tanrı için sesli bir mesajdır. Düşündüğün, söylediğin ve yaptığın her şey senin hakkında bir mesajdır. Bu nedenle ben diye başladığın her bildiri birlik mesajının bir tür durumudur. Bu senin var olma mesajının bir durumudur. Bu durumun sende nasıl olduğu hakkında bir ifadede bulunursun. Öyle olanı söylersin. Hey, dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Her şekilde hepimiz biriz. Öyleyse bu gerçekten birlik mesajının bir durumu. Güzel, çok güzel. Bir bildiride bulunduğun zaman varoluş durumuna kısa yoldan ulaşmış olursun. Bildiriler gerçekte kim olduğunun ortaya konmasıdır. Ya da daha kusursuz bir şekilde şu anda deneyimlemek istediğin gerçekte olduğun kişinin o parçasının ortaya konmasıdır. Bu düşüncenin yaratıcı olması yerine olmanın yaratıcı olmasıdır. Olma yaratmanın en hızlı yoludur. İşte bu nedenle olan neyse şu andır. Var olmanın gerçek bir bildirisi o konuda düşünmeden yapılır. Eğer onun üzerinde düşünürsen en iyi ihtimalle onu erteler, en kötü ihtimalle de vazgeçersin. Ertelersin çünkü düşünmek vakit alır, var olma hiç zaman almaz. Vazgeçersin çünkü olmayı seçtiğin şey hakkında düşünmek seni sıklıkla o şey olmadığına ve asla olamayacağına ikna eder. Doğru, öyleyse yapabileceğim en kötü şey düşünmektir. Bir anlamda bu doğru. Tüm ruhsal ustalar biraz delidirler. Çünkü ne oldukları hakkında sürekli olarak düşünmezler. Sadece o olurlar. Onun hakkında düşündüğün zaman o olamazsın. Sadece o olmayı erteleyebilir ya da o olmaktan vazgeçebilirsin. Üstün körü bir örnek vermek gerekirse sadece aşık olduğunda aşık olabilirsin. Eğer aşık olmak üzerinde düşünüyorsan aşık olamazsın. Eğer seni seven birisi beni seviyor musun diye sorduğunda bu konuda düşüneceğim diye cevap verirsen olasılıkla pek işine yaramayacaktır. Harika, çok iyi anlıyorsun. Eğer zaman nazik değilse, eğer saniyeler önemli değilse çok az şey önemlidir. Eğer seçtiğin şeyi deneyimlemeden aşık olmak gibi önce ne kadar zaman süreceği önemli değilse o zaman o konuda düşünmek için istediğin kadar zaman kullanabilirsin. Ve düşünmek çok güçlü bir araçtır. Beni yanlış anlama. Yaratmanın üç aracından biridir. Düşünce, kelime ve hareket. Kesinlikle. Fakat bugün sana hayatı deneyimleyebileceğin bir başka yöntem daha göstereceğim. Bu bir yaratım aracı değil. Yeni bir yaratma anlayışıdır. Şeylerin meydana geldiği bir yöntem değil, zaten meydana gelmiş olanın farkına vardığın bir yöntemdir. Olanın, hep olmuş olanın ve her zaman olacak olanın sonsuz bir dünyanın farkına varılmasıdır. Anlıyor musun? Evet, anlamaya başlıyorum. Tüm evreni, tüm yapıyı görmeye başlıyorum. İyi, bunun basit olmadığını biliyorum. Ya da daha doğrusu basittir ama kolay değildir. Sadece şunu unutma, olma anlıktır. Bununla karşılaştığında düşüncen çok yavaş kalır. Düşünce ne kadar hızlı olursa olsun olmayla karşılaştırdığında çok yavaştır. Çok insani bir örnek olan aşık olmayı ele alalım. Aşık olduğun bir zamanı hatırla. Bu aşkı ilk hissettiğin an sihirli bir saniye vardı. Sizin değişinizde tıpkı bir ton tuğla gibi sana çarpar birdenbire olur. Odanın karşı köşesinde, yemek masasında, arabanın yan koltuğunda bu kişiye bakar ve onu sevdiğini bilirsin. Anidir, anlıktır. Üzerinde düşünebileceğin bir şey değildir. Sadece olur. Bu konuda sonra da düşünebilirsin. Bu konuda daha önceden de düşünebilirsin. Bu kişiye aşık olmak nasıl olurdu acaba? Fakat bunu ilk hissettiğin, bunu kalbinde ilk bildiğin anda sevgi gerçekleşir. Aşık olduğunu düşünmenden çok daha hızlı bir şekilde aşık oldun. Daha hakkında düşünmeden aşık olabilirsin. Hey, bunu bilmiyordum. Minnettar olmak da aynıdır. Minnettarlık hissettiğinde kimse sana şimdi minnettarlık duymanın zamanıdır demez. Sadece tümüyle kendiliğinden bir şekilde minnettarlık duyarsın. Daha hakkında düşünmeden minnettar olduğunu görebilirsin. Minnettar olmak bir olma durumudur. Dilimizde sevgi olmak diye bir söz yoktur. Fakat olmalı. Sen bir şairsin. Bunu biliyor muydun? Bunu söylemişlerdi. Pekala. Olmanın düşünmeden daha hızlı olduğunu anladım. Fakat bir şey için minnettar olmanın neden? Dur bir dakika. Sanırım bunu söylerken bile yanıtını buldum. Daha önceden minnettar olmanın ihtiyaç duyduğum şeye zaten sahip olduğumu anladığımı bildiren bir olma durumu olduğunu söylemiştin. Bir başka deyişle Tanrı'dan bir şey istemek yerine bir şey nedeniyle Tanrı'ya teşekkür ediyorsam o şeyin zaten olduğunu biliyorum demektir. Kesinlikle. Bu nedenle yedinci adım Tanrı'ya teşekkür etmektir. Kesinlikle. Çünkü Tanrı'ya teşekkür ettiğinde hayattaki tüm iyi şeylere zaten sahip olduğunun farkında olursun. Seçmiş olduğun şekilde ifade etmek, deneyimlemek ve geliştirmek için ihtiyaç duyduğun her şey, doğru ve mükemmel kişiler, yerler ve olaylar zaten senin için oradadır. Sen daha bunu sormadan ben cevaplandırmış oldum. Evet, işte bu. Öyleyse belki de Tanrı'ya teşekkür etmek yapılması gereken ilk şeydir, sonuncusu değil. Bu çok güçlü olabilir. Az önce çok büyük bir sırrı açığa vurdun. Tanrı'ya giden 7 adım tersten de izlenebilir. Eğer Tanrı'ya teşekkür edersen, Tanrı'ya da sana yardım etmesi için yardım edebilirsin. Eğer sana yardım etmesi için Tanrı'ya yardım edersen, Tanrı'ya kullanırsın. Eğer Tanrı'yı kullanırsan, hayatında da Tanrı'yı kucaklarsın. Eğer Tanrı'yı kucaklarsan, Tanrı'yı seversin. Eğer Tanrı'yı seversen, Tanrı'ya güvenirsin. Ve eğer Tanrı'ya güvenirsen, Tanrı'yı kesinlikle tanırsın. İnanılmaz, kesinlikle inanılmaz. Şimdi Tanrı ile nasıl bir dostluk yaratacağını biliyorsun. Doğru bir dostluk, gerçek bir dostluk, yürüyen, işe yarayan bir dostluk. Harika, bunu kullanmaya hemen başlayabilir miyim? Yapabilirsin, fakat yapamazsın deme. Ne? Üçüncü sınıfta sürekli olarak bilgisi hatalarımızı düzelten bir hocamız vardı. Parmağımızı kaldırıp da sayın rahibe tuvalete gidebilir miyim dediğimizde her zaman gitme yeteneğin var fakat gidemezsin diye cevap verirdi. Ah evet, onu hatırlıyorum. Hiç unutabilir misin ki? Unutabilirim ama unutmam. Badabum, zil sesi lütfen. Teşekkürler, teşekkürler, çok teşekkürler. Fakat cidden bu dostluğu kullanmaya başlamak isterim. Tanrı ile sohbetlerdeki bilgeliği nasıl uygulamaya koyacağımı, nasıl işlevsel kılacağımı, günlük hayatımda nasıl kullanacağımı anlamakta bana yardım edeceğini söylemiştin. İşte Tanrı ile dost olmak da bunun içindir. Sana bunları hatırlatmak içindir. Günlük hayatını daha kolay kılmak, anlık deneyimlerinin gerçekte kim olduğunu daha fazla ifade etmelerini sağlamak içindir. Bu senin en büyük arzundur ve ben de arzularımın tümü ne olursa olsunlar gerçekleştirebilecekleri bir sistem kurdum. Şimdi tam şu anda gerçekleşmiş oldular. Seninle benim aramdaki tek fark benim bunu bilmemdir. Tüm olanı bildiğin an, bu an herhangi bir zamanda olabilir. Sen de benim hep istediğim gibi hissedersin, tamamen neşeli, sevgi dolu, kabullenici, kutsayıcı ve minnettar olursun. Bunlar Tanrı'nın 5 tutumudur ve diyalogumuz bitmeden önce bu tutumların hayata nasıl uygulanabileceklerini göstereceğime söz veriyorum. Bu seni tanrısallaşmaya götürecektir. Uzun zaman önce Tanrı ile sohbet 1'de bu sözü vermiştin. Sanırım bunu tutmanın zamanı geldi. Ve sen de Tanrı ile Sohbetler kitapları yayınlandığından beri hayatından, özellikle de deneyimlerinden bahsetmeye söz vermiştin. Ama bize sadece yüzeysel bilgiler verdin. Belki de ikimizin de sözlerimizi tutmamızın zamanı gelmiştir. Doğrusu sözlerimizi tutmamızın zamanı geldi. 13. İlçe belediyesine eğitim müdürlüğünde bulduğum iş nedeniyle bıraktım. 10 yıl sonra Dr. Elizabeth Kübler-Ross ile çalışmak için Batı kıyısına gittim. 18 ay sonra da San Diego'da kendi reklam ajansımı kurdum. Orada Terry Cole Whittaker ile çalıştım. 2 yıl sonra Washington eyaletine gittim. Portland'da yaşadım. Sonra Güney Oregon'a gidip 5 parasız kalarak sokaklarda yattım. Sonunda radyoda bir iş buldum. 3 yıl sonra bu işten de kovuldum. Zor bir dönem geçirdim. Sonra sendikalı ulusal bir talk showcu oldum. Tanrı ile sohbetleri yazdım. O zamandan beri de inanılmaz bir dönem geçiriyorum ve işte buradayım. Pekala, ben sözümü tuttum. Şimdi sıra sende. Sanırım insanlar bundan daha fazlasını duymak istiyorlar. Hayır, istemezler. Asıl seni dinlemek istiyorlar. Sözünü tutmanı istiyorlar. Peki, dünyayı yarattım. Adem ve Havva'yı yaratıp onları cennet bahçesine yerleştirdim. Orada onlara verimli olmalarını ve çoğalmalarını söyledim. Fakat bir yılanla başları derde girdi. Bu nedenle birbirlerini suçladılar ve her şeyi yanlış anladılar. Daha sonra yaşlı bir adama işleri düzeltmesi için 2 taş levha verdim ve denizi ikiye ayırdım. Ve bu mucize işe yaradı. Hikayemi anlatmaları için bazı elçiler yolladım. Ama fark ettim ki Kimse dinlemiyor. Ben de denemeye devam etmeye karar verdim. Ve işte buradayım. Pekala, ben de sözümü tuttum. Hoş, çok hoş. Dişi kaz için iyi olan, erkek kaz için de iyidir. Kimse bunu bunca zaman içinde söylemedi. Yaşlıyım, çok yaşlı. Benden ne istiyorsun? Komedyenlik yapmayı kesmeni istiyorum. Böyle devam edersen kimse sözlerinin tek bir kelimesine bile inanmayacak. Şunu dinle, bir de burada kara bir kazanım var. Pekala, konunun dışına yeterince sapmadık mı? Tekrar kitaba geri dönebilir miyiz? Madem ki o kadar ısrar ediyorsun. Tanrı'nın beş tutumu hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum. Belki de bunlardan biri de neşeli olmak olmalıydı. Belki de olmalıydı. Şunu keser misin? Hayır, çok ciddiyim. İnsanlar Tanrı'nın hiç espri yapmadığını, gülmediğini ve herkesin Tanrı karşısında çok kutsal bir tavır sergilemesi gerektiğini düşünürler. Keşke hepiniz biraz rahatlayabilseydiniz. Kendinize gülün. Bir zamanlar birisi, kendinize gerçekten gülebildiğiniz gün büyümüş olursunuz demişti. Kendinizi bu kadar ciddiye almayın. Biraz gevşeyin ve gevşeyebildiğinizde birbirinize de bu fırsatı verin. Tanrı'nın beş tutumu hakkında bir şeyler öğrenmek istiyordun değil mi? İlkine bir göz atalım. Tamamen neşe dolu. Bu birinci tutum. Fark ettiysen ilk bunu saydım. Yani ne demek istiyorsun? Neşeli olmanın her şeyden önce geldiğini söylüyorum. Her şeyi mümkün kılar. Neşe olmadan hiçbir olmaz. Hayatında birazcık olsun mizah yoksa hiçbir şeyin anlamı olmadığını söylüyorum. Gülmenin en iyi ilaç olduğunu söylüyorum. Neşenin ruh için çok iyi olduğunu söylüyorum. Daha da ileri gidecek ve neşenin ruh olduğunu söyleyeceğim. Ruh, neşe diye adlandırdığın şeydir. Saf neşe, sonsuz neşe. Olgunlaşmamış, sınırlanmamış, kısıtlanmamış neşe. Bu ruhun doğasıdır. Gülümseme ruha açılan bir penceredir. Gülmek kapıdır. Vay be! Gerçekten de vay be! Neden ruh bu kadar mutlu? İnsanlar bu kadar mutlu değil. Yani ruhları mutlu olan insanlar o kadar mutlu görünmüyorlar. Bunun nedeni nedir? Bu çok güzel bir soru. Ruh böylesine neşeliyken siz neden değilsiniz? Bu çok mükemmel bir soru. Cevap zihninizdedir. Kalbinizde olan neşeyi serbest bırakmak istiyorsanız neşeli olma düşüncesinde olmalısınız. Neşenin ruhta olduğunu sanıyordum. Kalbiniz ruhunuz ile zihniniz arasındaki bir koridordur. Ruhunuzdaki neşe kalbinizden geçmelidir. Başka türlü zihninize bile giremez. Hisler ruhun dilidir. Kapalı bir zihniniz varsa kalbinize geri döneceklerdir. İşte bu nedenle çok çok kederli olduğunuzda kalbinizin kırıldığını söylersiniz ve bu nedenle kendinizi çok çok mutlu hissettiğinizde kalbinizin delice çarptığını söylersiniz.